Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. AI gerçek bir iş arkadaşı olmak için cevap üretmeyi bırakıp görevi bitirmeli. Tencent'in YouTube Lab'ı ve birçok Çin Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı araştırma, AI sistemlerinin chatbot'tan dijital iş arkadaşına geçiş yolunu iki boyutta ele alıyor, bilişsel çekirdek ve araç destekli görev yürütme. Araştırmacılara göre asıl soru artık bir modelin daha iyi cevap üretip üretemeyeceği değil, niyeti tamamlanmış işe dönüştürüp dönüştüremeyeceği. Hedef, reaktif Q&A'dan yetki devredilmiş görev yürütmeye geçiş. Raporun çerçevesine göre chatbot dönemi, parametrelere gömülü dil kalıplarını tek seferlik, token by token üretimle çıkarıyordu. OpenAI'ın O1 ve DeepSeek R1 ile başlayan, düşünen LLM, dönemi ise Daniel Kahneman'ın Sistem 1, Sistem 2 çerçevesinden ödünç alınarak daha fazla hesaplama kapasitesini çıkarım anına yoğunlaştırıyor, uzun düşünce zincirleri, ara adım kontrolü ve reinforcement learning ile öz düzeltme bunun bileşenleri. Araştırmacılar, AI agentların güvenilir iş arkadaşına dönüşmesinin anahtarını yeniden kullanılabilir, skill'lerin kalıcı çalışma ortamlarıyla birleştirilmesinde görüyor. 500 günlük startup testinde yalnızca 3 AI modeli başlangıç sermayesini koruyabildi. Princeton Üniversitesi araştırmacıları, AI agentların kurgusal bir yazılım şirketini 500 simüle edilmiş gün boyunca yönetmesini gerektiren CEObench adlı bir benchmark geliştirdi. Benchmark, mevcut AI modellerinin dar görevlerde giderek iyileştiğini ancak uzun vadeli stratejik kararlar söz konusu olduğunda ciddi biçimde yetersiz kaldığını kanıtlıyor. Test sonuçlarına göre modellerin büyük çoğunluğu iflas ederken yalnızca 3 model başlangıç sermayesinin üzerinde kaldı. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise, AI içermeyen kural tabanlı basit bir heuristicin neredeyse tüm modelleri geride bırakması. Araştırmacılar bunu 1997'de Apple'ın iflasının 90 gün yakınında olduğu dönemde Steve Jobs'ın ünlü 2x2 stratejik kararıyla kıyaslıyor. Mevcut AI agentların bireysel görevlerdeki hızlı gelişmesine karşın, belirsizlik altında kaynak tahsisi ve uzun vadeli önceliklendirme gibi stratejik yönlendirme zekası gerektiren alanlarda hala köklü bir açık bulunuyor. Pay araştırması, Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler AI aracı ChatGPT. Pay Research'ün 5000'den fazla Amerikalıyla yürüttüğü ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri'li yetişkinlerin yarısı artık AI chatbot kullanıyor, bu oran 2024'teki %33 seviyesinden belirgin biçimde yükseldi. Chatbot kullananların %44'ü ChatGPT'yi tercih ederken, Gemini 2. Copilot 3. sırada yer alıyor, Claude ise son dönemde ilgi kazanmasına karşın listede daha geride kalıyor. Kullanım amaçları incelendiğinde, kullanıcıların büyük çoğunluğunun chatbotlara öncelikle arama desteği için başvurduğu görülüyor. Görsel veya video üretimi için AI kullananların oranı ise yalnızca %24'te kalıyor, bu veri, sosyal medya platformlarının yoğun biçimde geliştirdiği image generation özelliklerinin henüz kitlesel benimseme görmediğini ortaya koyuyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Tempur Sealy, FTC'nin mahkeme itirazını yenerek $4,3 milyarlık mattres firma anlaşmasını tamamladı. FTC'nin oy birliğiyle engelleme kararına rağmen bir Texas mahkemesi bu kararı bozdu ve Tempur Sealy, mattres firmi $4,3 milyara satın alarak Amerika Birleşik Devletleri yatak pazarının yaklaşık yarısını kontrol eden tek bir yapı oluşturdu. Şubat 2025'te tamamlanan anlaşmayla birleşik şirket Somnigroup International adını aldı. FTC'nin asıl itirazı, bu birleşmenin yatak üretimi ve perakende dağıtımını tek çatı altında toplayarak dikey entegrasyon yaratmasıydı, ülkenin en büyük yatak perakende zincirinin de aynı yapıya dahil olması, regülatörün pazarın bütününe yönelik rekabet kaygılarını beraberinde getirdi. FTC'nin tüm 5 komisyon üyesinin oy birliğiyle aldığı bloklama kararı oldukça nadir görülen bir sonuç olsa da federal mahkeme bu kararın tersine hükmetti ve anlaşmanın önünü açtı. Gemini, YouTube'daki Demand Gen kampanyalarını optimize edecek. Google, Gemini'yi YouTube üzerinde yayınlanan Demand Gen kampanyalarına entegre ederek reklam verenlere video performansına yönelik içgörüler sunmayı planlıyor. Başlangıç aşamasında sunulacak geri bildirim seçenekleri arasında videonun izleyiciyi ilk saniyelerde yakalama kapasitesini ölçen metrikler yer alıyor. Gemini bu metriklere dayanarak seslendirme eklenmesi ve izleyici faydalarının netleştirilmesi gibi iyileştirme önerileri sunacak. Bu özellik, Gemini'nin video pazarlamada kreatif etkiyi en üst düzeye taşıma hedefiyle örtüşüyor. Henüz genel kullanıma açılmamış olan bu geliştirme, Demand Gen kampanyalarında video briefing ve kreatif karar süreçlerini doğrudan etkileyecek. Google Demand Gen Drop Haziran, YouTube Ads için yeni kreatif ve ölçüm özellikleri. Google, Haziran ayı Demand Gen Drop güncellemesiyle YouTube Ads kampanyalarına yönelik 3 yeni özellik duyurdu. Video boyutlandırma seçenekleri genişletildi, dikey formatlardan kare ve landscape formatlara, kare formatlardan da landscape'e otomatik dönüşüm artık destekleniyor. Bu sayede tek bir video aset farklı ekran yerleşimlerine uyum sağlıyor. Gemini destekli Creative Insights özelliği, görsel ve video asetlere otomatik iyileştirme önerileri sunuyor. Buna ek olarak Web2App Measurement, Demand Gen kampanyalarının yeni uygulama indirmelerini nasıl yönlendirdiğini ölçüyor, web etkileşiminden uygulama indirmesine uzanan conversion yolunu raporluyor. Bu üç güncelleme, özellikle hem web hem de uygulama hedefli kampanya yürüten reklam verenler için Demand Gen performansını ölçümlemede kritik boşlukları kapatıyor. Meta, Advantage Plus Audience kapatma butonunu, A Nida Specific Audience olarak güncelledi. Meta, Advantage Plus Audience'ı devre dışı bırakmak için kullanılan butonu sessiz sedasız güncelledi. Reklam seti Audience bölümünün altındaki bu buton, daha önce Further Limit the Reach of Your Ads yazarken artık A Nida Specific Audience ifadesini taşıyor. Von Noomer'a göre bu değişiklik fonksiyonel bir fark yaratmıyor, Detailed Targeting ve Locality Audience girdileri çoğu performans hedefinde yalnızca öneri olarak kalıyor. Ancak etiket değişikliklerinin genellikle bir amaca hizmet ettiğini vurgulayan Noomer, Meta'nın bu bölümü geliştirmeyi planlıyor olabileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan Meta'nın, kullanıcıları bu seçenekten uzaklaştırmak istediği de güçlü bir olasılık. Cinsiyet ve Custom Audience teslim ayarları için Value Rules gibi alternatif hedefleme araçları zaten mevcut. AI, affiliate pazarlamacıları dönüşmeye zorluyor. AI search araçları, alışveriş sorgularını doğrudan yanıtlayarak commerce publisher'ların organik trafiğini ve attribution'ını tehdit ediyor. Best Trail Camera Under $200 gibi intent-based aramalar artık kullanıcıyı affiliate makalesine yönlendirmeden yanıtlanabiliyor, bu durum hem trafik kaybına hem komisyon attribution kopukluğuna yol açıyor. Bu baskıya karşı öne çıkan affiliate pazarlamacılar, makale başına revenue takibi yapıyor, kişiselleştirilmiş follow-up iletişimi kuruyor, paid trafik test ediyor ve alışveriş arayüzleri inşa ediyor. Yalnızca Google sıralamasına dayanan intent-based modelin tek başına sürdürülemez hale geldiği bu dönemde, e-ticaret satıcıları için daha operasyonel ve veri odaklı affiliate ortakları ön plana çıkıyor. Google, AI Search'te görünür olmak için okunmak istenen içerik şart. Google Arama Başkan Yardımcısı Liz Reed, AI Search'te görünürlük kazanmak isteyen yayıncılara net bir mesaj verdi, orijinal, gerçekten okunmak istenen içerik üretin. Reed, trafik kayıplarının yalnızca AI'dan kaynaklanmadığını vurguladı, kullanıcıların video ve sosyal medyaya yönelmesini de önemli bir etken olarak gösterdi. Reuters'ın yaptığı araştırmaya da atıfta bulunarak kullanıcı davranışlarındaki bu dönüşümün yadsınamaz olduğunu belirtti. Reed'in yayıncılara yönelik ikinci mesajı daha doğrudan, bininci kopya niteliğindeki içeriklerin AI Search'te yer bulamayacağını açıkça söyledi. AI Overview ve diğer AI yüzeylerinde görünür olmak isteyen yayıncıların, kullanıcıların gerçekten tüketmek istediği formatlara ve içeriklere yatırım yapması gerekiyor. Yenilikçi format ve özgün bakış açısı, artık bir tercih değil, bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Meta, çocuk zararı davalarında sorumluluklarını sınırlamak için lobi yapıyor. Kaliforniya, sosyal medya platformlarını genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle hesap verebilir kılmak için yeni bir düzenleme hazırlıyor, Meta ise bu süreçte yasal yükümlülüklerini sınırlamak için harekete geçti. AB2 adlı yasa tasarısı, platformların bir çocuğa zarar vermesi durumunda çocuk başına 1 milyon dolara kadar para cezası öngörüyor. Politico'nun haberine göre Meta, lobicileri aracılığıyla Senato Yargı Komitesi Başkanı Tom Umberg'e draft değişiklikler sundu. Bu değişiklikler, sosyal medya şirketlerine söz konusu yasadan muafiyet tanıyacak bir yol açmayı hedefliyor. Gelişmenin arka planında Mart ayındaki kritik bir mahkeme kararı yatıyor. Los Angeles Üst Mahkemesi, sosyal medya platformlarının bağımlılık yapabileceğine ve kullanıcılar üzerinde ciddi sağlık etkileri yaratabileceğine hükmetti. Meta ve YouTube ise tek bir davada 6 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Bu karar, tüm sosyal medya platformlarını önemli yasal yükümlülüklere açık hale getirdi ve Meta'nın proaktif lobi stratejisini tetikledi. YouTube, AI destekli yorum filtreleme araçları ekledi. YouTube, kanal yöneticilerinin video yorumlarını daha verimli yönetmesi için YouTube Studio'ya AI destekli yorum filtreleme araçları ekledi. Yeni search filtresi, belirli bir kelime yerine konu ve anlam bazlı arama imkanı sunuyor, örneğin, kanalım hakkındaki olumsuz yorumlar gibi konuşma dili sorgularıyla benzer yorumlar bir araya gruplandırılabiliyor. Kanal yöneticileri ayrıca, excitement and enthusiasm ya da negative feedback gibi önceden tanımlı tema önerilerini kullanarak yorumları hızla kategorilere ayırabiliyor. Bulunan yorumlar toplu olarak yanıtlanabiliyor, gizlenebiliyor veya silinebiliyor. Bu güncelleme, özellikle yüksek yorum trafiğine sahip kanallar için moderasyon iş yükünü belirgin biçimde azaltacak. JE.com'un İngiltere genişlemesi hükümet soruşturması talep ettiriyor. Çinli e-ticaret devi JE.com'un İngiltere'deki genişlemesi, İngiliz perakendeciler için haksız rekabet oluşturabileceği gerekçesiyle hükümet gündemine taşındı. İşçi Partisi hükümeti, Joyboy'un sahibi JE.com'un Amazon'a rakip olmak amacıyla İngiltere pazarına yoğunlaşmasına ilişkin soruşturma başlatmaya çağrıldı. JD.com, küresel ölçekte güçlü lojistik altyapısı ve düşük fiyat politikasıyla batı pazarlarında agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Yerli perakendeciler bu genişlemenin mevzuat asimetrisi ve devlet destekli maliyet avantajlarıyla desteklendiğini öne sürerek eşit koşullarda rekabet edemediklerini savunuyor. Ocado, teknoloji büyüme hayali sarsılırken yatırımcı baskısıyla karşı karşıya. Ocado, yıllar içinde kendisini küresel bir teknoloji sağlayıcısı olarak yeniden konumlandırmaya çalıştı, depo robotik sistemleri ve yazılımlarını uluslararası süpermarket ortaklarına satmayı hedefledi. Ancak bu dönüşümün vaat edilen ölçekte getiri sağlayıp sağlayamayacağına dair şüpheler arttıkça yatırımcı baskısı da yoğunlaşıyor. Şirketin Grocery Teknoloji Birimi, başlangıçta iddialı büyüme öngörüleriyle öne çıkmıştı. Ancak bu öngörülerin gerçeğe dönüşmediği görülüyor, yatırımcılar strateji ve ROI konusunda hesap sormaya başladı. Ocado, hem perakende operasyonlarını hem de teknoloji lisanslama modelini sürdürmeye çalışırken, bu ikilem şirketi zorlu bir pozisyona sokuyor. AB Cookie Consent reformunu öldürdü, Meta markaları izinsiz kaydetti, AI reklam satın aldı. TNNINS 2026'nın son günlerinde reklam dünyasını şekillendirecek 3 kritik gelişme aynı anda patlak verdi. AB Konseyi, 18 Haziran 2026'da e-Privacy Regulation üzerindeki çalışmalarında Article 88B'yi metinden çıkardı. Bu madde, 450 milyon kullanıcının tarayıcı veya cihaz düzeyinde tek seferlik bir consent sinyaliyle tüm sitelere tercihini iletmesine olanak tanıyacaktı. EPCLand'in haberine göre maddenin kaldırılmasında Google'ın lobi faaliyetleri belirleyici rol oynadı. Mevcut TCF, Transparency and Consent Framework, altyapısından yıllık 40-50 milyar euro programatik reklam geliri akıyor. Meta ise markalar herhangi bir onay vermeden onları AI görsel üretim aracına otomatik olarak kaydetti. Aynı dönemde Prag'da uydu TV hizmeti Skylink için bir kampanya, hiçbir insan müdahalesi olmaksızın bir AI agent tarafından satın alındı, yerleştirildi ve tamamlandı. Bu üç gelişme, reklam kararlarında gerçek kontrolün kimin elinde olduğunu doğrudan sorguluyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çarşamba tekrar podcast'te görüşmek üzere.